gerçeğin ilminin özü. Şimdi bu dünyada yaşayan türlerin ortaya çıkışı ve onların hayatlarının işleyişinin muazzam bir ilim olduğu gayet açık olduğuna göre, bu dünyadaki ilahi bolluğun ortaya çıkışı, dereceler ve bunların işleyişleri birleşerek fizik biliminin çok daha ötesinde muazzam bir ilim yaratıyor. Bunun böyle olmasının nedeni, fiziğin sadece belli bir türün, belli bir dünyada varoluşunun düzenlenmesinin bilgisi olmasıdır. Konuya özeldir ve başka bir ilim ona dahil değildir. Gerçeğin ilminde böyle değildir. Zira kabala ilmi cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan derecelerin tümünün tüm koşul ve işleyişleriyle Yaradan'ın düşüncesinde yani amaçta dahil olduklarının bilgisidir. Bu nedenle en küçüğünden en yücesine kadar dünyadaki tüm öğretiler bu ilme dahildir. Çünkü bu ilim doğunun batıdan olduğu gibi birbirinden en farklı ve uzak olan tüm farklı öğretileri eşitler. Onları eşit kılar, yani her öğretinin yöntemi bu ilmin yoluna çıkmak zorunda bırakılır. Örneğin fizik bilimi tam olarak dünyaların ve Sefirot'un sırasına göre düzenlenmiştir. Benzer şekilde astronomi de aynı sırayla düzenlenmiştir. Ve müzik bilimi de ve bunun gibi. Bu yüzden Kabala ilminde görüyoruz ki tüm öğretiler öyle bir şekilde düzenlenmişlerdir ki tek bir bağlantı ve tek bir ilişkiyi izlerler ve bir çocuğun önceki nesline ilişkisi gibidirler. Bu nedenle dünyanın tüm öğretilerinde derin bir bilgiye sahip olmayan hiçbir gerçek kabalist görmeyiz. Zira onlar bunları gerçeğin ilminden edinirler. Çünkü tüm öğretiler gerçeğin ilmine dahildirler. Birlik. Kabala ilmiyle ilgili en şaşırtıcı şey içindeki bütünselliktir. Bu muazzam realitenin tüm unsurları hep birlikte tek bir şeye, her şeye gücü yetene gelene dek bu ilimde birleşmiştir. Başlangıçta tüm öğretilerin bu ilimde yansıdığını görüyorsunuz. Bunlar tam olarak kendi sırasıyla düzenlenmiştir. Sonuç olarak tüm dünyalar ve tahmin edilemeyecek boyutta olan gerçeğin ilminin kendisinin emirleri 10 sefirot denilen sadece 10 realite altında birleşirler. Sonrasında bu 10 sefirot 4 harfli bir isim olan 4 şekilde düzenlenmiştir. Ondan sonra bu 4 şekil Ein Sofu, yani sonsuzluğu ima eden yodun ucuna dahil edilmiştir. Bu şekilde bu ilme başlayan kişi yodun ucuyla başlamalıdır. Ve buradan Adam Kadmon'un dünyası denilen ilk dünyadaki 10 sefirota geçmelidir. Buradan kişi Adam Kadmon dünyasındaki sayısız detayın muhakkak neden ve sonuç ilişkisiyle astronomi ve fizikte gördüğümüz aynı yasalarla, yani sabit, bozulmaz, muhakkak birbirinden çıkan, birbirinden basamaklanan yasalarla yudun ucundan Adam Kadmon dünyasındaki tüm unsurlara kadar yayıldığını görür. Şöyle sorabiliriz, eğer materyal bilinmiyorsa onu nasıl çalışıp inceleyebiliriz? Aslında bunu tüm öğretilerde görürsünüz. Örneğin anatomi çalışırken çeşitli organlar ve bunların birbirlerini nasıl etkiledikleri, bu organların bütün olan genel konuya, yaşayan insan bedenine benzerliği yoktur. Ancak zaman içinde bu ilmi derinlemesine öğrendiğinizde bedenin dayandığı tüm detayların genel bir ilişkisini oluşturabilirsiniz. Burada da böyledir. Genel konu Yaradan'ın niteliğinin onun varlıklarına ifşasıdır. Şöyle yazıldığı gibi. Yeryüzü Yaradan'ın bilgisiyle dolacaktır. Bununla beraber yeni başlayan biri tüm diğerleri tarafından etkilenen genel konunun bilgisine sahip olmayacaktır. Bu nedenle kişi tüm ilmi tamamlayana kadar tüm detayları ve neden ve sonuç yoluyla nedenlerini olduğu kadar bunların birbirlerini nasıl etkilediklerini de edinmelidir. Kişi her şeyi derinlemesine bildiğinde, eğer arınmış bir ruhu varsa, sonunda genel konu ile ödüllendirilecektir. Ödüllendirilmese bile bu muazzam ilmin herhangi bir algısını edinmek bile çok büyük bir ödüldür. Çünkü tüm diğer öğretiler üzerindeki üstünlüğü bu ilmin her bir konusunun değeri gibidir. Ve Yaradan'ın onun varlıkları üzerindeki üstünlüğü gibi değer verilir. Benzer şekilde konusu Yaradan olan bu ilim, konusu onun varlıkları olan bir ilimden daha değerlidir. Bu algılanamadığından dünya bunu düşünmekten kaçınmıyor. Sonuçta bir gökbilimci de yıldızları ve gezegenleri değil, sadece onların muazzam ilahi takdirde önceden belirlenmiş olan mükemmel ilim ile gerçekleştirdikleri hareketlerini algılayabilir. Benzer şekilde gerçeğin ilminin bilgisi de bundan daha gizli değildir. Tıpkı yeni başlayanların bile hareketleri her yönüyle anladıkları gibi. Tersine tüm engelleme, kabalistlerin bu ilmi akıllı bir şekilde dünyadan gizlemeleri yüzündendi. İzin verme. Gerçeğin ilminin ifşasına izin verilen böyle bir nesilde doğduğum için çok memnunum. Ve şöyle sormalısınız. İzin verildiğini nereden bileyim? Şu cevabı veririm. İfşa etmek için izin verildim. Şimdiye kadar halka açık olarak iştigal etmenin ve her kelimeyi bütünüyle açıklamanın yolları hiçbir bilgiye ifşa olmamıştır. Ve ben de ifşa etmemeye öğretmenimin yanında yemin ettim. Benden önceki tüm öğrencilerin yaptığı gibi, bununla beraber bu yemin ve yasaklama sadece peygamberlere ve onlardan öncesine uzanan nesilden nesle sözle aktarılan durumlarda geçerlidir. Eğer bu yöntemler halka ifşa edilseydi, onlar bu ilme sadece bizler tarafından bilinen sebeplerden dolayı büyük zarar verirlerdi. Bununla beraber kitaplarımda çalıştığım yöntem izin verilen bir yoldur. Dahası öğretmenim tarafından bu ilmi yayabildiğim kadar yayma talimatı verildim. Bunu konuları kıyafetlendirme yöntemi olarak adlandırıyoruz. Yazılarında Rashbi'nin bu yolu izin verme olarak adlandırdığını göreceksiniz. Ve Yaradan'ın bana sonuna kadar verdiği şey budur. Bunu öğreticinin yüceliğine değil, neslin koşuluna bağlı olduğunu kabul ediyoruz. Bilgelerimizin dediği gibi, küçük Şamuel değerliydi, ancak nesli değersizdi. Bu nedenle ilmi ifşa etme hareketiyle ödüllendirilmemin neslinden dolayı olduğunu söyledim. Soyut isimler. Kabala'nın soyut isimler kullandığını düşünmek çok ciddi bir yanlıştır. Tersine sadece gerçeğe değinmektedir. Aslında bizler algılamasak da dünyada gerçek olan şeyler var. Örneğin mıknatıs ve elektrik gibi. Ancak kim bunların soyut isimler olduğunu söyleyecek kadar aptal olabilir ki? Neticede bunların etkilerini tüm detayıyla biliyoruz ve bunların özünü bilmediğimizde umurumuzda değil. Sonuçta bunların etkilerinden dolayı bunları kesin nesneler olarak addediyoruz. Ve bu gerçek bir isimdir. Yeni konuşmaya başlayan bir çocuk bile bunların etkilerini sadece hissetse bile onları adlandırabiliyor. Kuralımız şudur: edinmediğimiz hiçbir şeyi adlandırmayız. Öz, maddesel şeylerde algılanmaz. Dahası taşlar, ağaçlar gibi özünü edindiğimizi sandığımız şeylerde bile dürüst bir incelemeden sonra görüyoruz ki onların özünden sıfır edinimle kalıyoruz. Zira bizler sadece bunların bizim duyularımızla etkileşimlerinden kaynaklanan etkilerini ediniyoruz. Ruh. Örneğin Kabala üç güç olduğunu belirttiğinde 1. beden, 2. hayvansal ruh ve 3. kutsal ruh. Bu ruhun özünden bahsetmemektedir. Ruhun özü değişkendir. Ruhun özü psikologların benlik ve materyalistlerin de elektrik olarak addettiği şeydir. Ruhun özünden bahsetmek zaman kaybıdır. Zira tüm fiziksel nesnelerde olduğu gibi duyularımıza etki etme yoluyla düzenlenmemiştir. Bununla beraber manevi dünyalardaki üç tür aksiyonun bu değişkenin özünü inceleyerek onları üst dünyalardaki asıl işleyişlerine göre farklı isimlerle derinlemesine ayırt edebiliriz. Bu yüzden burada soyut isimler değil, sadece kelimenin tam anlamıyla somut isimler vardır. Benim tefsirimin önceki tefsire üstünlüğü. Kabala ilminde konuları yorumlamak için laik öğretiler kullanabiliriz. Zira Kabala ilmi her şeyin köküdür ve onların tümü bu ilme dahildir. Bazıları anatomiden yardım almıştır. Şöyle denildiği gibi, o zaman yaradanı bedenim olmaksızın göreceğim. Ve bazıları da felsefeden yardım almıştır. Son zamanlarda psikoloji ilminin geniş çaplı kullanımı mevcuttur. Ancak bunların hiçbiri gerçek tefsirler olarak kabul edilmemektedir. Zira bunlar Kabala ilminin kendisinde hiçbir şey yorumlamamaktadır. Bunlar sadece bize tüm diğer öğretilerin Kabala ilmine nasıl dahil olduğunu göstermektedir. Bu nedenle öğrenciler başka bir yerde başka bir şeyden yardım alamazlar. Yaradana hizmet etme ilmi tüm dış öğretilerin yanında Kabala ilmine en yakın olan ilim olsa bile. Ve söylemeye gerek yok ki anatomi bilimi veya felsefeye göre yorumlarla yardım almak mümkün değildir. Bu nedenle kök ve dal ve neden ve sonuç vasıtasıyla yorumlayan ilk kişi olduğumu söyledim. Dolayısıyla kişi benim tefsirim vasıtasıyla bazı konuları anlayacak ise bu konunun Zohar'da ve Tikkunim'de ortaya çıktığı her yerde kendisine faydası olacaktır. Tıpkı tek bir yerde tüm diğer şeyler için yardım alabileceğiniz kelimesi kelimesine tefsirlerde olduğu gibi. Dışsal öğretilere yani dünyevi bilimlere göre çeviri yapma tarzı zaman kaybıdır. Çünkü birinin diğerine göre gerçekliğini kanıtlamaktan başka bir şey değildir. Dışsal bir öğretinin kanıta ihtiyacı yoktur. Zira ilahi takdir buna tanıklık etmesi için 5 duyuyu hazırlamıştır. Ve kişi Kabala'da bütün bunlara rağmen konuya kanıt getirmeden önce konuyu anlamalıdır. Dışsal öğretilere göre yorumlama tarzı. Bu Kabalist Şemtov'un yanlışının kaynağıdır. Kabala ilmine göre aklı karışık olanlar için rehberi yorumladı. Tıp biliminin veya herhangi bir bilimin felsefe ilminden hiç de geri kalmaksızın Kabala ilmine göre yorumlanabileceğini bilmiyordu veya bilmezliğe geldi. Böyle olmasının nedeni tüm ilimlerin Kabala ilmine dahil olması ve mührüyle damgalanmasıdır. Elbette aklı karışık olanlar için rehber, Kabalist Şemtov'un yorumladığı şeyden hiç bahsetmedi ve o da Yaratılış kitabında nasıl olduğunu hiç görmedi. O, Kabala'yı felsefeye göre yorumladı. Bu tarz bir tefsirin zaman kaybı olduğunu zaten ispatladım. Zira dış öğretilerin kanıtlanma gereği yok ve kelimeleri anlamadan Kabala ilminin gerçekliğine kanıt getirmenin anlamı yoktur. Bu tıpkı bir savcının savını açıklamadan sözlerini doğrulamak için şahitler getirmesi gibidir. Manevi çalışmayla ilgili kitaplar hariç, zira Yaradan'a hizmet etmenin ilmi gerçekten bu ilmin doğruluğuna ve başarısına tanıklık eder ve bizler bunun için gerçeğin ilminden yardım almalıyız. Bununla beraber bu yaklaşımın tüm derlemeleri ve yolları hiçbir şekilde zaman kaybı değildir. İlmi derinlemesine anladığımızda bunları nasıl arayacağımızın yollarıyla birlikte bu öğretilerin ilmin içine nasıl dahil olduğuyla ilgili de karşılaştırmalardan fazlaca yardım alabileceğiz. İlmi edinmek. İlmin gerçeğinde 3 sıra vardır. 1. İlimdeki özgünlük. Bu ilmin insan yardımına ihtiyacı yoktur. Zira tümüyle Yaradan'ın hediyesidir. Ve hiçbir yabancı bu ilme müdahale edemez. 2. Kişinin yukarıdan edindiği kaynakları anlaması. Bu tıpkı tüm dünyanın gözleri önünde serilmiş olduğunu gören bir kimseye benzer ve yine de bu dünyayı anlamak için çabalayıp çalışmalıdır. Kişi her şeyi kendi gözleriyle görmesine rağmen aptallar ve akıllılar vardır. Bu anlayışa gerçeğin ilmi denir. Ve adam Harishon bu bilgiyle gözleriyle gördüğü ve edindiği her şeyi tam anlamıyla maksimum seviyede anlayabileceği yeterli bilgi silsilesini alan ilk kişidir. Bu bilginin sırası sadece ağızdan ağza verilir. Bunların içinde kişinin dostuna ekleyebileceği veya geri çekebileceği evrimin bir sırası da vardır. Halbuki bu dünyanın realitesini anlarken ilk izlenimde herkes ekleyip çıkartmadan eşitçe alır. Adem gibi. Baktığımız zaman herkes eşittir. Ancak anlayışta öyle değildir. Nesiller boyunca bazıları gelişir, bazıları geri çekilir. Ve bunun aktarımının sırası bazen özel ismi, Yaradan'ın adını yani, aktarmak olarak adlandırılır. Ve bu pek çok koşul altında verilmiştir. Ancak sadece sözel olarak yazılı değil. 3. Bu yazılı bir emirdir. Tamamen yeni bir şeydir. Zira kişinin edinimlerinin yayılımını sonraki nesillere aktardığı ilmin gelişimi için bir hayli yer olmasının yanında bunda başka muazzam bir güç vardır. Bu ilimle iştigal eden herkes içinde yazılanları hala anlamasalar da yine de bu ilim tarafından arındırılırlar ve üst ışıklar onlara yaklaşır. Yukarıda da açıkladığımız gibi bu sıra 4 dil içerir ve Kabala ilminin dili bunların hepsini geçer. İlmi aktarmanın sırası. İlmi öğrenmek isteyen kişi için en başarılı yol gerçek bir kabalist aramak ve kişi kendi aklıyla bu ilmi anlama ile ödüllendirilene yani ilk izlenime dek onun tüm yönlendirmelerini izlemektir. Sonrasında kişi ikinci izlenim olan ilmi ağızdan ağza aktarma ile ve bundan sonra üçüncü izlenim olan yazılı olanı anlamakla ödüllendirilir. Sonra kişi öğretmeninden ilmin tümünü ve onun araçlarını kolaylıkla devralmış olur ve artık kişinin gelişmesi ve yayılması için zamanı vardır. Bununla beraber gerçekte ikinci bir yol vardır. Kişinin muazzam arzusu vasıtasıyla cennetleri görme gücünün ona açılmasıdır. Bu durumda kişi tüm kaynakları kendi başına edinir. Bu ilk izlenimdir. Ancak sonrasında kişi hala çalışmalı ve kapsamlı bir şekilde çabalamalıdır. Ta ki kişi önünde eğilip itaat edebileceği ve ilmi yüz yüze aktarımla alabileceği kabalist bir bilge bulana dek. Bu ikinci izlenimdir ve sonra üçüncü izlenim gelir. Kişi başından itibaren kabalist bir bilgeye bağlı olmadığından edinimlere büyük çaba ile gelir ve çok zaman alır ve kişiye gelişimi için az bir zaman bırakır. Ayrıca bazen bilgi gerçekten sonra gelir, şöyle yazıldığı gibi ve onlar ilimsiz ölecekler. Bunlar %99'dur bizim giren ancak çıkmayan dediklerimiz. Onlar önlerine serilen dünyayı gören ancak ağızlarındaki ekmek dışında hiçbir şeyini anlamayan cahil ve aptallar gibidirler. Aslında İlk yolda bile herkes başarılı olmaz. Edinenlerin çoğunluğu kanaatkar olur ve kendilerini öğretmenlerine yeterince boyun eğmekten alıkoyarlar. Çünkü onlar ilmin aktarılmasına layık değildirler. Bu durumda bilgi olanlardan ilmin özünü gizlemelidir ve onlar ilim olmaksızın ölecekler, giren ancak çıkmayan. Bunun nedeni gerekli sebeplerden dolayı ilmin aktarımında zorlu ve katı kurallar olmasıdır. Dolayısıyla çok az kişi öğretmenleri tarafından buna yeterince değerli görülür ve ödüllendirilenler ise mutludur.